Sevgili seyirciler, değerli dinleyenler, Erkam TV ekranlarına ve Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya Düşünce Günlüğü programına hoş geldiniz efendim. Düşünce Günlüğü programında uzunca bir zamandır gerek insana dair, gerek hayata dair, gerek etrafımızda cereyan eden hadiselere, olup bitenlere dair düşünen, kafa yoran, fikir üreten değerli bir münevverimiz, kıymetli bir akademisyenimiz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlerinden kıymetli bir sosyolog, Profesör Doktor Ergün Yıldırım Hocam, Alican Bey ile beraber radyolarınıza ve ekranlarınıza misafir oluyorlar. Bu hafta Alican Bey şehir dışında olması münasebetiyle Ergün Yıldırım Hocam'a inşallah Düşünce Günlüğü programında bu ufuk turunda bendeniz eşlik edecek hocam. Selam ederim. Sizinle
çok
tekrardan bir programda bu
İnşallah
sefer.
İnşallah dediklerinize layık
öyle
insan
tabii
oluruz.
Ki, öyle
Allah
tabii
bize
ki.
Öyle
eksik olmayın.
Inşallah.
Bir programda yollarımızın kesişmesi çok güzel. Şimdi içerisinden geçtiğimiz günler böyle zor ve imtihanı bol günler. Coğrafyamızda acı eksik olmuyor. İşte tam 40 küsür gündür maalesef bu terör devleti İsrail. Evet. Filistin'de kadın çocuk demeden dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştiriyor, bir katliam gerçekleştiriyor. Ve aslında dünyada vicdanı olan, kalbi olan, hala kalbi kararmamış, körelmemiş olan nice insanlar, milyonlar da ciddi manada tepkilerini ortaya koyuyorlar. İnsan özelinde söylüyorum, devletlerden hiçbir hayır yok.
Evet.
Bugün biz sizinle hem bu Batı'nın vicdanını biraz konuşalım istiyoruz. Hem de geçen cumartesi günü Star gazetesinde, Star.com.tr'de Buhaz İsrail'i bitirecek başlıklı bir makale kaleme aldınız. O makaleden altını çizdiğim şu satırları sizinle değerli izleyenlerimize, dinleyenlerimize paylaşıp sonra biraz daha açmanızı isteyeceğim. Kıymetli hocam, diyorsunuz ki tarih boyunca Firavunlar da, Nemrutlar da, Neronlar da güç sarhoşluğuyla hareket etti. Tıpkı bugünkü İsrail terör devletinin hareket ettiği gibi. Tanrılık iddiasıdır bu. Gücü tanrılaştırmak. Nietzsche buna üstün insan diyor. İnsanın her şeyi yapma kudretini kendisine görerek tanrılaşması. Zibidi Çaylan ne diyor demişsiniz. Bayıldım bu ifadenize. Hani bütün insanları tanrı ilan eden, Homo Deus diyerek insanı kendine tapmaya çağıran Siyonist Hariri. Onu tasvir etmişsiniz Zibidi Çayla diyerek. İsrail nükleer silah kullanmalı diyor. Silahla, bilimle ve parayla dünyanın en güçlü varlıkları olduğuna inanıyor Siyonistler. Bu nedenle her şeyi yapmada hakları oluyor. Nükleer silah da kullanır, hastane de yıkar, çocukları da katleder. Birleşmiş Milletler'in kanunlarında tanımaz bir ulus tanrı hevesi. Siz buna Nation Deus adını evet. veriyorsunuz. Biraz açar mısınız? Bu Nation Deus evet. derken tam olarak neyi kastediyorsunuz ve bu haz İsrail'i bitirecek derken aslında ne söylemek istiyorsunuz evet. hocam?
Bu aslında çok özet olarak orada okudunuz. Kastettiğimiz şey tam da bu. Yani İsrail bir ulus olarak kendisini tanrılaştırıyor.
Evet.
Tanrılaştırma yine İsrail'i Siyonist olan, eşcinsel olan Harari'nin Türkçe'de de gençleri zehirleyen açıkçası Homo Deus denilen bir kitabı var. Her bir insan diyor tanrıdır diyor. Her bir insan tanrı olduğu için tanrıya gerek yok diyor. Tanrı ölümsüz, artık insan da bilimle ölümsüz olacak gibi iddialarda bulunuyor. Aslında bu iddianın bilinçaltı İsrail devletinde kolektif olarak var oluyor. Bu devlet kendisi ulusunu, Yahudi ulusunu Siyonizm düşüncesi çerçevesinde yorumluyor ve ona ulus tanrı anlamını yüklüyor. Böyle olunca mesela Kur'an-ı Kerim'de tarih boyunca bu olabilecek biçimde Allah'ın bize anlattığı, ikaz ettiği bir takım şahıslar var. Nemrut var,
evet.
Firavun
gibi.
Var. Bu hakikaten ilahlık iddiasında, yani tanrılık iddiasında bulunan kişilerdir. Öldürürüm de yaşatırım da diyor. Yani benim dışımda nasıl ilah olabilir diyor. Yani ben diyor seni yaşattım diyor. Köleleştiriyor bütün Yahudileri falan. Hazreti Musa da buna meydan okuyor. Şimdi bu tanrılaşma iddiası İsrail tarafından, Siyonizm tarafından bir millete aktarılmış. Bu millet bir tanrı gibi görüyor. Dolayısıyla tıpkı Firavun gibi, Nemrut gibi yakıyor, yıkıyor, öldürüyor. Düşün, Firavun da çocukları öldürüyordu.
Pervasızca.
Değil mi? Tabii. Nemrut da çocukları öldürüyordu. Yani işte kahinlere demişti ki bir çocuk gelecek ve senin bu düzenini yıkacak. O da bütün çocukları katlediyordu. Burada da benzer şey var. Ben güçlüyüm ve istediğim her şeyi yaparım anlayışı var burada. Bu öfkeli, gazaplı, yıkan, öldüren ve kendinden menkul gücü, güç algısına sahip olan bir inanışı. İşte biz diyor seçilmiş bir milletiz diyor. Seçilme derken bu seçilmiş millet ne yapacak? İnsanlara iyilik mi yapacak? Mesela Kur'an'da diyor ki siz seçilmiş bir ümmetsiniz. O nedenle iyi insanlar olun. O nedenle adaletle hükmetin. O nedenle ölçü ve tartıya dikkat edin diyor. Ama Yahudilerin seçilmiş milleti, işte kendi tanrı sanan milleti böyle değil orada. Siyonizm tam tersine biz kendi dediğimize ulaşmak için her şeyi yapabiliriz diyor. Siyonistler dünyaya adalet mi vaat ediyorlar? İyilik mi vaat ediyorlar? Hayır, yıkım. Bakın, dünyanın gözü önünde. Gizli de yapmıyorlar. Yeah. Dünyanın gözü önünde neden bunu yapıyorlar? Bu da bir strateji. Yani biz her çeşit kötülüğü yapma ayrıcalığına sahibiz.
De kimseye hesap
Tanrı
vermeyiz.
Tanrı kimseye hesap verebilir mi?
Soramaz.
Evet. Allah kimseye hesap verir mi? Yok. Ben de diyor haşa öyleyim diyor. Kimseye hesap vermem. Kanun benim diyor. Ve bunu yapıyor. Çocukları öldürüyor, hastaneleri bombalıyor. Mabetleri ya. Yani bizim kitabımızda diyor ki, hani diyor o Allah'ın adının anıldığı mabetlere karışmayın diyor. Sinagoglara saygılı olmuşuz. Kiliselere saygılı olmuşuz. Yani Osmanlı tecrübesi bu konuda, ben her zaman diyorum, en vasat ümmeti tarihte temsil eden bir tecrübe. Yani sonuna kadar kiliseler bu topraklarda varlıklarını sürdürmüşler. Sinagoglar sürdürmüşler. Müslümanlar saygılı davranır. Ama bu adamlar hiçbir sınır tanımıyor. Ve bundan zevk alıyor. Nasıl ki Neron Roma'yı yakıp ondan sonra zevk alıyorsa katliamından, Firavun çocukları katlederken zevk alıyorsa, haz alma. Haz alma tarihte çeşitli biçimlerde olmuş. Cinsellik üzerine haz alma olmuş. Mal mülk üzerinde haz alma olmuş. Bir bahçe, bu bahçe benim, kimseyle paylaşmam. Muhteşem bir şey, haz alıyor. Ondan sonra sabah geliyor bütün bağ bahçe yerle bir olmuş. Ondan sonra Lut kavmi yok olup gidiyor. Pompeu kavmi yok oluyor. İsrail de haz alıyor.
Ama bunların akıbeti de az önce zikrettiklerinizden farklı olmayacak hocam.
Olmayacak.
Çünkü zulümleri o kadar arttı ki, zevalleri de çok tez vakitte gelecektir.
İnsanları da toplumları da yok eden aşırı müreffehlikten duyulan haz, bakın. Bu haz cinselliğe yansıyor, başka biçime yansıyor. Yani sonuçta bu haz senin mutlak değerin oluyor ve sınır tanımıyor. Fahşa diyoruz ya, cinsellikte sınır tanımıyor, yönetmekte sınır tanımıyor, kanunda sınır tanımıyor, hukukta, adalette.
Ve katliamda.
Katliamda sınır tanımıyor. Bakın yani savaşın da bir hukuku var. Savaşın da bir ahlakı var değil mi? Ama burada onu tanımıyor. Çünkü zevkle yapıyor. O askerlerin açıklamaları var. Kamuoyuna duyuruyorlar, yapıyorlar. Farkında değiller. Dünyaya filozof diye pazarladıkları bir şarlatanları, Harari çıkıyor ki nükleer bomba atmalıdır diyor. Düşün yani. Tarihte insanlara kurtarıcılık vaat eden hiçbir bilge insan yıkımdan, katliamdan bahseder mi?
Asla.
Ahlaktan bahseder, edepten bahseder. Mesela Sokrat, yani Platon diyelim, Eflatun Müslüman değil. Bilgeden bahseder, bilgelikten de bahseder, ahlaktan da, adaletten de bahseder. O nedenle Müslüman düşünürler bu kişilerden etkilenmiştir, yararlanmıştır. Ama İsrail'de bugün o yok. Dolayısıyla İsrail'in piyasaya, filozof diye ileri sürdüğü şarlatanda o yok. Bunlar da silah diyor, bunlar da güç diyor ve bundan haz alıyorlar. Kendilerini tanrı millet olarak görüyorlar. Bütün dünya da bu tanrı millete köle olacak. O nedenle aslında bu yaptıklarıyla bütün dünyaya korkuyu salıyor. Biz güçlüyüz, dünya sermayesi bizden yana, dünyanın büyük şirketleri bizden yana. Evinize giren her şeyde biz varız.
Maalesef.
Adamlar böyle hissettiriyor. Çok enteresan. Kişi başına düşen milli gelirle nüfusu tanımlıyorlar. İsmini anmayayım, iyi bir adamdı. Türkiye'de bir büyük bir Yahudi iş adamına röportaja gittik. Ülke TV adına. Orada çok dikkatimi çekti.
Nedir?
Yani.
Dikkatinizi çeken?
Dedi ki biz şeye bakmayız dedi. Nüfusun oranını parayla ölçeriz dedi. Yani Türkiye'de diyelim 84 milyon nüfusumuz var. O öyle bakmıyor. Paran ne kadar yüksekse senin nüfusun da o kadar var. Öyle bakıyor. Bu bakış açısıyla kendileri efendim biz bu kadar az nüfusuz ama hayır biz efendiyiz, seçilmişiz, her şeyi yaparız. Ey dünya, bütün evlerinizde efendim affedersin yatağınıza kadar parfümlerle vesaire girmişiz, nüfuz ediyoruz. Biz efendiyiz, siz köleyiz, siz bize uyacaksınız. Gerektiğinde öldürürüz, çocukları da öldürürüz, hastanelere de bomba atarız, mabetleri de başınıza yıkarız. Bütün insanlığın bilinçaltına bunu zerk ediyorlar. Başta bunu hissetmedi Avrupa mesela. Şimdi bütün insanlar bunu hissetmeye başladı. Vicdanı olan, doğasını kaybetmeyen, tabii olan, hani organik diyoruz ya, organik domates diyoruz, organik karpuz diyoruz. Organik olan insan, fıtratını, Allah'ın verdiği fıtratı taşıyan insanlar şimdi bunu hissediyor. Dolayısıyla İsrail bu hazı tarafından bitecek. Kendisi bitirecek. Müslümanların güçlü olması gerekmiyor. Tarihte baktığımızda bunu görüyoruz çünkü. Bir toplum değil sadece. Birçok toplum öyle. Biraz önce ben Platon'un Atlantis'ini okudum mesela. Atlantis diye büyük bir kıtadan bahsediyor ve onun yok oluşu. Neden yok olmuş? Aynı. Büyük bir zenginlik, şatafat, ihtiras, şımarıklık. Artık biz o kadar büyüğüz ki kimse bizi yenemez. Biz tanrıyız. Biz ilahız. İşte Allah bunların burnunu sürtüyor. Firavun'un da burnunu sürttü. Nemrut'un da, Karun'un da, diğerlerinin de. Bu nedenle biz tabii Müslüman olarak görevimizi yapıyoruz.
Gazze'de
efendim
yapışıyor.
Bir avuçtur. Kim bunlar çıkıyor bilmem ne yapıyor. Bunlar çok Allah'ın zoruna giden laflar. Bize mi düşmüş? Allah diyor sana mı düştü hidayet erdirmek? Sana mı düştü başarı? Sen atmadın biz attık diyor. O Gazze'deki bir avuç insan da öyle. Onlar büyük bir direniş ortaya koyuyorlar. Bu zulmün çirkin yüzünü bütün dünyaya gösterdiler. Bu nedenle önemli. Ülkemiz Allah'a şükür Türkiye bu konuda hakikaten millet olarak da devlet olarak da gurur duyacağımız bir tavır ortaya koyuyor. Bu dönüştürücü bir şeye de sahip.
Tabii,
bir sosyolojiye de sahip bu. Toplumun uyarılması, toplumun kendi hissetmesi. Onlar aslında başarılı olduğunu düşünüyorlar ama bence değil. Orta Doğu'daki insanlar, dünyadaki insanlar bu zulmü, bu öldürmeyle haz duyarak kendinden geçen, sarhoş olan bu kötü bilincin yıkıcılığını görüyor insanlar, hissediyor insanlar.
Hocam şu 40-45 gün içerisinde o kadar çok şimdi geleneksel medyayı takip ediyoruz, sosyal medyayı takip ediyoruz vesaire. O kadar çok hidayet hikayesine şahit oluyoruz ki inanılmaz derecede. Yani birkaç gün önce okudum. Sadece TikTok denilen hiç haz etmediğim ve kimseye de tavsiye etmediğim bir platformda 1700 tane ki içlerinde sosyal medya fenomeni diye de adlandırılan insanlar bu Siyonist işgalcilerin Gazze'de gerçekleştirdiği katliam, soykırım ve Gazze'deki o izzetli ve onurlu Gazze halkının kendi topraklarına sahip çıkmaları adına verdikleri mücadeleyi görüyorlar. inanılmaz derecede hocam İslam'ı araştırmaya başlayıp kelime-i şehadet getirip Müslüman olanlar var. Her şerden bir hayır doğar. Yani evet. Onu diyorum evet. Bu Gazze'deki çok güzel ifade ettiniz. Gazze'deki o direniş, o duruş, o mücadele insanlığını fark etmesine de belki vesile olacak. Yani çok farklı evet. Şeylere gebe evet. Olduğu kanaatindeyiz. Siz oradan yola çıkarak Batı'daki Gazze için yükselen vicdanı da yazmışsınız. Biraz da bunu konuşalım. Batı'da evet. Nasıl bir vicdan yükselmesi görüyorsunuz bu süreçte?
Evet. Şimdi başlangıçta İsrail katliamlara başladığı zaman Hamas hiç İsrail'in beklemediği bir direniş ortaya koyduğu zaman şok edici bir etki oluştu. Yani o kadar kubbeyle korunuyor, uluslararası gücü var, yenilmez bir efsane.
Evet.
Dolayısıyla Hamas o efsaneyi, o mitolojiyi yıktı.
Yıktı.
Bu çok önemli bir şey yani, tamam mı? Yani bu adeta Davud'un sapanı gibi bir şey oldu yani, o efsaneyi yıktı. Tabii Avrupa'daki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devlet adamları İsrail'in yanında selama durdular. Bunun birkaç şeyi, iki temel nedeni var. Bir defa İsrail'i Orta Doğu'ya yerleştiren Batı düzenidir.
Evet.
Dünya petrolünün %69'u orada ve onu güvenliğini sağlayan bir güç olarak orada konumlandırılmış. İki, Müslüman toplumların arasında nifağın üretilmesini sağlayan bir rolü var. Bir de İsrail, Siyonizm sadece İsrail değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da büyük şirketleri var, bürokraside etkili insanları var, Hollywood sineması, yani mit üreten fabrika, tamam mı? Sosyal medya, burada da yine Siyonistler güçlü. Dolayısıyla bunun etkisiyle hepsi selama durdu İsrail'e karşı. Fakat süreç ilerledikçe ve İsrail'in katliamları, sosyal medya, tam tersi bakın. Yani tabii, onlar sosyal medyayla, diğerleriyle dünyayı yalanlarıyla yönlendireceklerini düşündüler. Ama bu olmadı.
Olmadı.
Daha gücü az olan sosyal medya, daha gücü az olan televizyonlar, haber ajansları büyük bir etki yarattı. Çünkü hakikat her zaman daha güçlüdür.
Çok
yalandan.
Güzel. Hakikat her zaman yalandan daha güçlüdür. Ve büyü bozuldu.
Büyü bozuldu yani. Ve o gücü temsil etmeyen İnsanlar, kadınlar, gençler, fakirler, orta sınıftan insanlar, işçiler, aydınlar, başkaları, halk aslında o Batı düzeninin işte Siyonizmle bütünleşen çıkarlarıyla eklemlenmeyen, tabiatı bozulmamış olan, fıtratını sürdüren insanlar sokaklara döküldüler. Bu canavarlığı gördüler. Bu ejderhanın yakıp yıkan korkunçluğunu gördüler, hissettiler.
Hocam çocuklar katlediliyor ya.
Yürümeye başladılar. Yani düşün, Berlin'de olsun, şeyde New York'ta olsun, Londra'da olsun yüz binlerce insan yürüdü.
Fıtratın yürüyüşü bu, biliyor musunuz?
Evet, fıtratın yürüyüşü bu. Tabii. Hakikaten öyle. Fıtratın yürüyüşü bu. İsrail'e hayır, Siyonizme hayır, katliamlara hayır, bebeklerin öldürülmesine hayır diyor bunlar. Bu çok önemli bir şey. Birleşmiş Milletler de gittikçe bu halkın, bu sosyolojinin ürettiği başkaldırıyı destekleyen bir söyleme doğru kaymaya başladı Birleşmiş Milletler. Dün mesela bazı açıklamalarda bulundu. Çok dün değil, evvelsi gün. Yani şunlar hedef olmayacak, bunlar hedef olmayacak, bilmem ne diye tepkisini ortaya koydu.
Zaten daha genel sekreterin o açıklamaları, Guterres'in inanılmaz yani,
evet,
hakikaten
evet.
Bir farklı ses olarak o çıktı neredeyse.
O çıktı. Finlandiya'da öyle, evet. Aynı şekilde İspanya'da sosyalistler, mesela siyasetçiler, parlamentoda bir kadın yine şeyden, Fransa'da mıydı? Çok ciddi anlamda ses verdiler bunlar. İnsanları uyardılar. Bu insanlarla aynı mezhepte değiliz, aynı dinde değiliz, aynı ırktan, milletten değiliz. Ama ortak olan bir şeyimiz
nedir
var.
Nedir o?
Hepimiz insanız ve Allah'ın yarattığı bir fıtrata sahibiz.
Amin.
Bu fıtratı koruduğumuz zaman o içimizdeki Müslümanlığı, hani diyoruz ya, ya bu adam ateist ama nasıl ahlaklı davranıyor? Çünkü o ateistin de bir fıtratı var. Allah koymuş. Demek ki o fıtratı tamamen bozulmamış. Onu yapar. o ateistliğinden değil, o Allah'ın koyduğu ilahi fıtratından geliyor. Avrupa'da bunu gördük, Amerika'da bunu gördük. O nedenle şu var tabii, yani bugün Avrupa'nın %15'i Müslüman nüfusu var. O Müslümanlar, eğitimli olanlar var. Hı hı. Toplumda saygısı olanlar var, etkisi olanlar var. Bu da Allah'ın bir ikramı bu açıdan. Dolayısıyla biz artık Batı'yı topyekün değerlendirmemeliyiz.
Kesinlikle.
Batı düzeni ayrıdır. Ama Batı'nın halkı, içinden iyi olan insanları var. Acıya ortak olan insanlar var. Bunu takdir etmemiz, bununla beraber bu Filistin davasına sahip çıkmamız, Kudüs davasına sahip çıkmamız gerekir. Şu da var tabii, Kudüs'te Hristiyanlar da yaşıyor.
Tabii.
Kudüs, Hristiyanlar için Hazreti İsa'nın bütün anlatısının, hikayesinin içinde yer aldığı bir sosyal mekan. Müslümanlar tarih boyunca onların kiliselerine karışmadı. Değil mi? Yani bugün de Kudüs'e gittiniz mi bilmiyorum.
Yok, nasip olur.
İnşallah nasip olur. Yani çok etkilendiğim ender yerlerden birisi.
O zaman kısa bir ara verelim de ardından hem şu en çok nelerden etkilendiğinizden bahsedelim. Daha başka mevzularımız da var bugün sizinle konuşacağımız. Değerli izleyenler, kıymetli dinleyenler, Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikte Düşünce Günlüğü programımız kısa bir aranın ardından devam edecek. Bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli izleyenler, kıymetli dinleyiciler, Erkan TV'de ve Erkan Radyo'da Ergün Yıldırım hocamla birlikte Düşünce Günlüğümüz devam ediyor. Hakikaten ben bu programı böyle çok nitelikli bir ufuk turu olarak değerlendiriyorum. Çünkü farklı bir bakış açısı, farklı bir değerlendirme. Şimdi programın bu ikinci bölümünde hocam, Almanya bu Siyonist işgalcilerin, İsrail terör devletinin Filistin'de gerçekleştirdiği katliam, soykırım ve mezalimin ardında bir baktık hep arkasında duruyor. Ciddi manada destekliyor. Hatta Almanların, vesilenizle haberdar oldum, dünya ünlü filozofları Habermas'ın Dayanışmanın İlkeleri başlıklı bir açıklaması da var önümüzde. Almanya'nın biraz bu tavrını konuşalım. Yani bu Nazi Almanyası döneminde yaşananlar var Yahudilerle aralarında. Şimdi bugün gelinen nokta, bu destek, bunu nasıl okumak, nasıl değerlendirmek lazım?
Gerçekten Almanya'nın çok ayrıcı bir tutumu var burada.
Nedir bunun temel sebebi?
Başbakanı çıktı, işte İsrail'in yaptıklarına haklıdır dedi, onun yanındayız dedi. Habermas ve üç filozof daha, Alman filozofu, bu çok dünyada saygı uyandıran, tanınan, Türkçe'ye de kitapları çevrilen, çok önemsenen, evrensel düşünceyi, hakikati savunan bir adam. Bu Frankfurt Okulu'nun son temsilcilerinden. Bu da dün bir şey yayınladı, bildiri ve İsrail'in yanında yer aldıklarını söyledi. Bunu yapmazsak antisemitizm yeniden yükselir. Nazi düşüncesi Almanya'da yükselir gibi endişelerini belirttiler. Şimdi bunun üzerinde hakikaten daha çok durmamız gerekiyor. Ben bunu şu şekilde açıklıyorum. Yani Almanlar çok ciddi bir günah işlediklerini düşünüyorlar.
Derken yani?
Holokost'la beraber biliyorsunuz büyük bir günah işledi Almanlar.
Evet.
Hakikaten tarihin en büyük günahlarını işleyen bir millet oldu bu açıdan. Her milletin bir takım
Yahudi soykırımı gerçekleşti.
Soykırımı yaptı. Onlar. İnsanları topladılar. Tabii. Yahudileri, suçsuz Yahudileri, birçok çoluk,
çocuk. Kazanları da yaktılar tabii.
Topladılar. Ben onlardan birisini görme imkanım oldu. Ve yani çok böyle hüzünlü bir şey. Bunu da böyle sistemli yaptılar. Evet. Bilimle yaptılar. Sınıfladılar. Biyolojiden yararlandılar. Teknolojik yaptılar. Hani Alman aklı diyoruz ya. Alman bilimi ve aklı bugün nasıl güzel otomobiller üretiyorsa, o zaman da güzel ölüm fabrikalarını kurdu ve oradan dehşetli şeyler yaptılar. Korkunç şeyler yaptılar.
Fırınlarda insanları yaktılar.
Tabii, canlı canlı. Yani bu çok büyük bir günah ve bu günahın altında eziliyorlar ve bu günahı da özellikle Siyonizm sürekli canlı tutuyor. Hani Avrupalılarda günah çıkarma var, günahlarını işliyorlar. Sonra gidiyorlar kiliseye, seanslarla bu günahlardan kurtuluyorlar ve mutlu olduğunu düşünüyorlar. Aslında bu günah meselesi Avrupa'nın Hristiyanlık düşüncesiyle de ilgili. Yani çocuk doğar doğmaz da günahkardır. O nedenle vaftiz ederler. Günaha çok boğulmuş bir toplum. Bir Nietzsche bu günaha meydan okuyan bir adam. Bu Almanya günahı daha üst düzeyde 1940'larda İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Yahudilere, Çingenelere, Romanlara ve özürlere, sakatlara karşı işliyor. Bu olunca bunun altından kalkmak için diyelim tazminat ödüyorlar, özür diliyorlar. Yahudi şirketlerine çok büyük destek ayrıcalıklar veriyorlar ama bu yetmiyor. Aynı zamanda bu günahı işlediklerini hissetmeleri gerekir.
Tabii.
Sürekli. Antisemitizm propagandasıyla bunu sağlıyorlar. Ve bu bulaştıkları günahtan kurtulmak için sürekli Siyonizme destekte bulunmak zorunda hissediyorlar kendilerini.
Alman böylelikle günah çıkartıyorlar.
Efendim böyle de günah çıkartıyorlar.
Tabii tabii.
Tabii şimdi Alman Başbakanı'nın yaptığı da farklı bir günah çıkarma. Habermas dediğim gibi bugün dünyada tanınan büyük bir filozof. Yani bir sene önce diyelim Almanya'da çıktı bir konuşma. Binlerce kişi salonu doldurdu. Düşün filozof bu kadar kişi ama gidiyor yani. Öyle büyük bir adam. Evrensel hakikati savunan bir adam. Saygın bir adam. Adam ateist. Papayı ziyarete gitti. Papanın önündeydi aynı zamanda. Bakın bizim sosyalistlere ve ateistlerimizde de duyurulur. Kendi kültürüne, toplumuna saygılı bir adam. Bir Alman ruhu var tabii. Alman ruhu çok şeydir böyle. Millet olarak kendini yüce gören, üstün gören bir millet. Şimdi bu kadar kendini üstün gören, temiz ırk, beyaz ırk, arınık ırk bilmem ne, ondan sonra kalkıp bu iddiada olan Siyonistlerin önünde efendim boyun eğiyor. Bu hakikaten anlaşılması zor bir şey. Günahı çıkarmayla ilgilidir bu. Ve Siyonizm bunu çok iyi kullanıyor. Fakat ben inanıyorum bunlar bu tavrı ortaya koymakla beraber iç dünyalarında korkunç bir şekilde öfke biriktiriyorlardır.
Çok.
Öfke biriktiriyorlardır yani. Bu Siyonizmin umrunda değil. Çünkü ona göre açık cezaevi gibi olsun dünya. İstediklerini yapsın. İnsanlar öfke duymuş, şu duymuş, bu duymuş. Ben öldüreyim, yakayım, yöneteyim, idare edeyim. Bütün parayı ben elimde tutayım anlayışı var. Almanya bu günah bilincinden zor kurtulur bu haliyle. Yani tekrar yeniden korkunç bir karşıtlıkla ortaya çıkar. Güya bu nazizmi engellemeye çalışıyorlar diyorlar. Biz yanında yer almazsak nazizm yükselir. Tam tersine aslında bu tavırlarıyla şimdi düşün yani sürekli dövülen bir Alman halkı. Sen kötüsün, sen günahkarsın diye azarlanan bir halk, bir toplum ne olur? İçinden öfke biriktirir. İsyan duyguları biriktirir. Bir süre köleleşmiş gibi olur. Ama o kölelik bir süre sonra bu öfkeyle isyana yönelir. Ve dünyanın aslında büyük bir filozofun bilgelik yönü olan bir adamı kalkıp Siyonizmi meşrulaştıran bir tutuma mecbur kalmasına da üzülüyoruz.
Çok.
Yani hem Habermas'ın yaptığı onun bütün karizmasını çiziyor. Dünyadaki saygınlığını yok ediyor. Türkiye'de de bunun yansımalarını gördük. Ciddi bir okuyucusu var, ciddi bir şeyi var. Türkiye'nin entelektüel dünyasında. Alman aidiyeti bir de burada bakın. İnsanlar ne kadar evrensel hakikati düşünürlerse düşünsünler, kendi milletlerine dair bir aidiyetleri de var. Bakın bunu da görelim. Habermas evet evrenselci ama aynı zamanda diyor ki ben Almanım diyor. Bu toplumun aidiyeti içinde tepki koyarım diyor. Türk aydınları düşün.
Ne
değil mi? Türkiye aidiyetleri ne kadar var?
Hiç.
Özellikle birinci sınıf olan bir düşünce düzeyi yüksek olan aydınlarımızın bir millet aidiyeti hangi düzeyde? Tamam mı? Yani adam inanmayabilir, ateist olabilir. Bakın bu adam da ateist. Ama hem gidiyor Papa, Alman, onun önünde saygı duyuyor. Hem de Almanları kendi bütün felsefesini çizme pahasına Almanların yanı. Alman siyasetinin yanında duruyor. Bu açıdan da ibret verici bir şey. Biz devletimiz zaman zaman yanlış yapabilir, şu bu, bunları eleştiririz, eleştirmeliyiz, toplumumuz da. Ama bu bizim kendi milletimizi, toplumumuzu, tarihimizi reddetmemizi gerektirmez. Aydın insan kendi toplumuyla, coğrafyasıyla var olur çünkü. Orayla birlikte aslında şahsiyet sahibi olur, ahlak sahibi olur, değerler sahibi olur. Dünyaya söyleyeceği sözü de o zaman olur aslında. Bizim en büyük handikaplarımızdan birisi bu. O nedenle bugün Nurettin Topçu'ya saygıyla anıyoruz. Ya. Cemil Meriç'i saygıyla anıyoruz, değil mi? Çünkü bunlar hem düşünen insanlar, yani Avrupa'ya gidip doktora yapmış gelmiş en iyi üniversitesinde ama hiçbir zaman kalkıp burada Avrupa'nın sözcülüğüne tenezzül etmemiştir yani.
Aynen öyle.
Bunlar önemli, gençlerimiz için önemli. Hepimiz evet gidip Avrupa'da doktora yapmak istiyoruz, yapın. Fakat bu millete aidiyetinizi, Anadolu'ya aidiyetinizi unutmayın.
Pergelin bakın, sabit ayağının yerini
dünyada değiştirmek. Ortada. Seküler dediğimiz, her zaman eleştirdiğimiz devletimiz Gazze konusunda en onurlu tavrı ortaya koyan bir devlet oluyor.
Çok şükür.
Değil mi? Şükürler olsun buna.
Ve sesi çıkan.
Milletimiz tabii. Her şeye rağmen bakın sokaklarda, öyle kermeslerde, öyle. Şurada, burada her tavrını yerde. Ortaya koyuyor her yerde. Bununla onur duymamız gerekiyor. Allah bu milleti daha güzel günlere taşısın.
İnşallah.
Müreffeh bir toplum yapsın, bilge Amin. Bir toplum yapsın, Amin. Muhabbetli bir toplum yapsın.
Amin. Diyelim. Çünkü hocam dünyayı düştüğü yerden kaldıracak, insanlığı kurtaracak, dünyayı daha yaşanılır hale getirecek değerler manzumesi bizim toplumumuzda evet. bir yerde ortaya çıkıyor ve ete kemiğe bürünüyor.
Evet. Yani
gerçekten
evet.
o bizim değerlerimizi ihraç etmemiz
evet.
ve
evet.
insanlığın vicdanını da inşallah harekete İnşallah. Geçirecek olan yine Türkiye olacaktır.
Evet.
Ama bir taraftan da öyle öyle oryantalist kafalar var ki.
Evet.
Yani kendi
bunlarla
için,
da mücadelemiz devam
de
edecek.
Mücadelemiz devam
yani,
ediyor.
Biz yani self oryantalistler en büyük meselemiz. Asıl diğer oryantalistlere göre. Self oryantalistler bunlar.
Sizi dinlerken aklıma Hilmi Yavuz'un yıllar önce böyle bu oryantalistlere biraz daha Orhan Pamuk'un şahsından yola çıkarak baya baya kafayı takmıştım. Onun bazı yazılarını filan hatırladım ettim. Yani bitmiyor. Bu dün de vardı.
Tabii.
Bugün
olacak.
Yarın da olacak.
Yani halk batıl savaşı mücadelesi aydınlar veçesinde de olacak. Siyaset veçesinde de olacak. Tüccarlar veçesinde de olacak. Ha. Dolayısıyla oryantalistler oryantalistler yapacak. Burada temsilcileri olacak. Evet. Ama biz de mücadelemizi yürüteceğiz. Eskiden hiç sesimiz çıkmıyordu.
Evet.
Allah'a şükürler olsun. Bugün millet daha çok sesimizi duyuyor. Sesimizi hissediyor. O self-orientalist olan insanların gerçek yüzlerini daha fazla görüyor. Bu da çok önemli bir gelişme, çok önemli bir adım bence bu milletin. Kendisiyle yeniden tanışması açısından inşallah. Hiç ummadığımız... Çevreden insanlar Gazze konusunda duyarlılık gösteriyorlar
Değil mi?
Bakın.
Değil mi? Tabii.
Dinle irtibatları fazla güçlü olmayan insanlar.
Ama fıtratlarının sesini dinliyorlar
sesi var.
Ve haykırıyorlar tabii.
Bu toplumun kültürel tarihi var, arkeolojisi var. Kazıyınca biraz oradan başka şeyler çıkıyor hakikaten. O nedenle bu Avrupa'da hem vicdanlı sese açık olmak hem de bu büyük filozofların bile İsrail'in önünde hazır ola durmasını hem üzülmek hem de eleştirmek gerekir.
Tabii.
Yani Müslüman vicdan sahibi olan insandır. Bir adam düşmüşse bir tane de ben vurayım daha iyi
Asla
düşsün.
Asla
dememesi
tutar
lazım.
Tutar elinden kaldırır.
Evet. Tutar elinden kaldırır. Doğruyu göstermeye çalışır. Bizi aslında güçlü kılacak da bu ruhtur, bu ahlaktır. Sadece uçaklarımızla güçlü olmayız. Sadece füzelerimizle güçlü olmayız. Öyle olsa bugün Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, değil mi? Bakın gittikçe itibarını kaybediyor Amerika Birleşik Devletleri. Gittikçe batmaya başlıyor. Avrupa'da öyle halkı bile dinlememeye başlıyor. Halkı bile farklı bir tavra yöneliyor. O nedenle bizim bu Gazze bizim için evet çok büyük bir katliam var. Ben izleyemiyorum yani hakikaten yani, izleyemiyorum.
Artık,
bakamıyorum
tabii, gerçekten.
Yani çoğu. Gelişmelerden haberdar olmak için izliyorum. Az çok demeden bir biçimde onun içinde olmak, onun duygusu içinde olmak, onunla yardım etme içinde olmak çok büyük bir şey, çok büyük bir değer. Bu sadece onlara katkı sağlamıyor. Bu bize de sağlıyor.
Bize de sağlıyor.
Bizim
tabii.
insanlaşmamızı da sağlıyor. bizim evet. dönüşümümüzü de sağlıyor. Bizim her zaman buna ihtiyacımız var. Doğru. İnşallah.
Aslında diyelim. Hocam yine anlatırken onu düşündüm az önce. Gazze'li kardeşlerimizin oradaki o mücahitlerin ve gerçekten kendi topraklarına, vatanlarına, canları pahasına sahip çıkan kadının, erkeğin, gencin, yaşlının bizim tarafımızdan kurtarılmaya ihtiyacı yok. Ama şu da bir hakikat ki bir bakmışız Gazze bizim kurtuluşumuza vesile olacak. Aynen. İnsanlığın Aynen. ve dünyanın kurtuluşuna vesile olacak. Önümüzdeki süreç, önümüzdeki aylar, yıllar nelere gebe bunu da bekleyip göreceğiz.
Evet.
O yüzden
evet.
siz daha çok yazın. Daha çok İnşallah. Anlatın, daha çok İnşallah. Konuşun, daha çok paylaşın. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok böyle düşünce gününde sizinle olmak çok güzeldi. Hakikaten nitelikli bir ufuk turu yaptık. Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamla birlikte. Siz kıymetli izleyenlerimize, değerli dinleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Yine önümüzdeki haftadan itibaren Ali Can Bey hocamıza eşlik etmeye devam edecek. Ama söylemezsem eksik kalır sizinle. İşte şöyle aslında işte münevverlerimiz, o mütebahhir münevverler, aydınlar üzerine başka başka programlar yapmayı da çok arzu ederim. Mesela Ergün İnşallah. Yıldırım Hoca ile Sayit Halim Paşa'yı konuşacaksınız. Ergün Yıldırım Hoca ile Akif'i konuşacaksınız. Necip Fazıl'ı konuşacaksınız. İşte o aydın yabancılaşması dediğimiz var ya bir şey. Evet. Ya onlar üzerine konuşmak lazım. Buna da ihtiyacımız İnşallah. Var ya evet. hakikaten.
Çok doğru.
Yani geçen işte o Şerif Mardin'in bir kitabını okuyorum falan. Hocam nerelerden nerelere ne evrilmeler evet, yaşanmış, savrulmalar yaşanmış. Bunları çok inşallah doğru. başka vesilelerle i̇nşallah. Konuşuruz. Çok Tekrar teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyenler bir başka düşünce gününde huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.